Sayfa 326. 26. bölüm. Öküz arabasıyla Anadolu'ya geçiş. İngilizler Mustafa Kemal'e bir kez daha büyük bir siyasi bağışta bulunmuşlardı. O da bundan yararlanmakta gecikmedi. Hemen bir bildiri yayınlayarak İstanbul'un zorla işgaliyle Osmanlı Devleti'nin 700 yıllık hayat ve egemenliğine son verilmiş olduğunu açıkladı. Durumu böyle görüyordu. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da Türk milletinin yaşaması için yaptığı savaşta Müslümanlığa sığınmayı elden bırakmayacaktı. Millete, giriştiğimiz kutsal bağımsızlık ve vatan savaşında Tanrı'nın yardımı bizimledir diyordu. İyi bir kurmay ve akıllı bir politikacı olan Mustafa Kemal hiçbir şeyi unutmuyordu. Türkiye dışındaki Müslümanları hatırlayarak onlara da buna benzer bir beyanname yolladı. Yabancı devletleri de unutmuş değildi. Ama resmi Avrupa ve Amerika'nın değil, ilim, irfan ve medeniyet Avrupa ve Amerika'sının vicdanına seslenerek, tarihin bugüne kadar yazmadığı bir suikast teşkil eden ve Wilson prensiplerine dayanan bir mütarekenin milleti savunma araçlarından yoksun bırakmasından doğan bir hileye dayanması yüzünden, ait oldukları milletlerin şeref ve haysiyetleriyle de bağdaşmayan bu hareketin takdirini kendilerine bıraktı. Dipnot, Gazi Mustafa Kemal, Nutuk. Hristiyan azınlıkları da hatırlayarak çeşitli yerlerdeki komutanlara gönderdiği bir genelge ile Türkiye ile dış dünya arasındaki bağlantının geçici olarak kesilmesi yüzünden bu azınlıkların artık yabancı himayesinden yararlanamayacakları, bundan dolayı Hristiyan ahalinin tam bir huzur ve sükunet içinde hayatlarını sürdürmelerinin, ırkımızın doğuştan sahip olduğu uygarlığa kesin bir belge teşkil edeceği üzerinde durdu. Bütün bu işler işgali izleyen birkaç saat içinde olmuştu. Mustafa Kemal bundan sonra en büyük işe, Ankara'da kendi teşebbüsüyle yeni bir meclis toplama işine girişti. 2 gün süreyle telgraf başında oturarak bu sorunu bütün komutanlarla konuştu, tartıştı. Sonunda olağanüstü yetkiye sahip bir meclis toplanması için bir bildiri yayınladı. Aslında bu, hükümet sistemini değiştirecek olan bir kurucu meclisti. Bundan önceki parlamento üyelerinden kurtulabilenler bu meclise katılabileceklerdi. Üst tarafı içinde belirli bir tarihte çeşitli yerlerde seçim yapılacaktı. Bu arada işgal kordonundan sıyrılarak İstanbul'dan Anadolu'ya geçmek her yurtsever için, her eli ayağı tutan asker için bir ödev olmuştu. İngilizler şehrin bütün duvarlarına başkomutanlarının imzasıyla milliyetçileri gizleyen herkesi büyük harflerle ölümle tehdit eden Türkçe ve İngilizce ilanlar asmışlardı. Ama işgalden bir gün önce milliyetçileri tutuklamak için saklandıkları yerleri bilen sivil ajanlar yerine üniformalı asker kullandıklarından milliyetçilerin çoğu kıyafet değiştirerek Boğaz'ın karşı kıyısına, oradan da gizli yollarla yurdun içerilerine kaçmıştı. Halide Edip de kocası Doktor Adnan'ı hoca kılığına soktu, kendi de yaşlı karısı biçimine girdi. Geceliğin karşıya geçtiler. Boğaziçi harp gemilerinin ışıklarıyla pırıl pırıl. Toplar kıyılara çevrilmiş. Bahriyeliler aşağı yukarı dolaşıyorlardı. Üsküdar'da bir tekkiye gittiler. Burada dervişlere misafir olabileceklerini biliyorlardı. Tekkede kendileri gibi kaçan 4 mebusa daha rastladılar. Halide Edip'e bunlardan biri, "Bize şimdi lazım olan şey, adam akıllı bir harita, bir de kılavuz," deyince kendi kendine, "İşte aklı başında bir adam," diye düşündü. İkincisi ise, "Bende 5 bomba, 3 tabanca var. Çantamın içinde, korkmayın, harbe hazırız," diye böbürleniyordu. Halide Hanım bunun o kadar zeki olmadığına karar verdi. Adnan Bey ile birlikte Ankara'ya gidişleri buna benzer sayısız kaçışların bir örneğidir. Halide Edip'in anlatışı da o zamanlardaki Anadolu'nun koşullarını yansıtır. Üsküdar'dan başlayıp işgal altındaki İzmit Yarımadası'ndan doğuya giden yol, İngiliz atlı ve piyadeleri tarafından iyice tutulmuştu. Dağ yolları da İtilaf devletlerinin silahlandırdıkları Rum çetecilerinin sürekli saldırılarına uğruyordu. Az sayıda Türk çeteleri de milliyetçi göçmenlere yol açabilmek için bunlara karşı mertçe dövüşüyorlardı. Bütün yol boyunca cesur ve fedakar telgrafçıların kurmuş oldukları gizli bir telefon sisteminden de çok yararlandılar. Bu telgrafçılar her milliyetçi grubun bir yere ne zaman gelip ne zaman ayrıldığını ve kendilerine engel olmaya çalışan işgal kuvvetlerinin hareketlerini bir merkezden ötekine gizlice bildiriyorlardı. Yolculuğun başlarında Halide Edip arabayla gidiyor, tanınmaları daha kolay olan erkeklerse dolambaçlı yollardan yaya yürüyorlardı. Bir akşamüstü bir köye gelişini ve orada bir İngiliz müfrezesiyle karşılaşmasını şöyle anlatır. Birdenbire bir çift yorgun mavi göz başını arabaya uzattı. Arabacının bağırmasından korktum. Fakat adamcağız başını çevirip yürüdü gitti. Dipnot, Türk'ün ateşle imtihanından değiştirilmeden alınmıştır. Çevirenin notu. Geceleyin gideceği yere vardı. Gelişi hemen telefonla merkeze bildirildi. Alo alo Alemdar, Halide Hanım Samandıra'ya sağ salim geldi. Adnan Bey ile Cami Bey daha sonra gelecekler, onlar yürüyorlarmış. Gece geç vakit onlar da sağ salim geldiler ama hemen hemen hiç durmadan yeniden yola koyulmaları gerekti. Bu sefer bir öküz arabasına binerek karanlıkta arka yollara saptılar. Zira İngilizler geleceklerini öğrenmiş ve çetecilerin onları görmeleri için projektörleriyle çayırları taramaya başlamışlardı. Halide Edip yolculuk sırasında mukavemetin ham maddesini teşkil eden çeşitli savaşçı tiplerini incelemek fırsatını buldu. Bunların arasında ırklarının geleneğine uyarak istibdata karşı doğuştan baş kaldıran, başa geçtikleri zaman da despot kesilen heyecanlı, coşkun, vahşi tabiatlı Makedonyalı jandarmalar vardı. Hepsi belirsiz bir şekilde yeni bir Türkiye hayal ediyor ve bunu yaratacak bir kahraman düşünüyordu. Söylentilere göre eskiden, şimdi Hayber geçidinde İngilizlerle dövüşen Enver Paşa'nın yanında dağlarda savaşmışlardı. Enver Paşa yürekli bir adamdı. Padişah da hainin biri. Evet, Osmanlı hanedanından birinin memleketi yabancılara satması nasıl bir ayıptı? Kumandanları lafı Enver Paşa'dan Mustafa Kemal Paşa'ya getirdi. Ne kadar büyük bir asker olduğunu ve Yunanlıları Atina'ya def edeceğini söyledi. Dipnot, tırnak içindeki cümleler Halide Edip adıvarındır. Çevirenin notu. Sonra gördüğü yavaş hareketli, daha gerçekçi, uzun boylu, kara sakallı, tatlı yüzlü bir Anadolulu onlardan başka bir tipti. Bu adam sakin, içinden alaycı, becerikli görünüyordu. O ne Enver Paşa'nın İngilizlerle kavgasına, ne de Mustafa Kemal Paşa'nın Yunanlıları Atina'ya sürükleyeceğine inanıyordu. Padişahın hıyanetini hissetmekle beraber ona sövmüyordu. Kendisi için bizim başarımız şüpheli görünmekle beraber gene de sadakatle hizmet ediyordu. İlerledikçe bütün yolların İngiliz atlıları tarafından tutulmuş olduğu anlaşılıyordu. Sarp dağ yollarından gitmek zorundaydılar. Oralardaki başıbozuk çeteciler kendilerine muhafızlık ediyorlardı. Bu çetecilerin çok dikkate değer psikolojileri vardı. Bir taraftan çok şiddetli ve kanlı, bir taraftan da çok insan hisliydiler. Hele verdikleri sözden hiç dönmüyorlardı. Hükümet denilen şeye karşı büyük bir nefretleri vardı. Çünkü hükümetin kanun adına diye her türlü şeyi yaptığına emindiler. Fakat Türkiye'nin daima sadık evlatlarıydılar. Arkadan Ankara'ya gitmekte olan bir subay grubu da kendilerine katıldı. Bu muntazam giyinmiş eski İstanbul tavırlı zabitlerle kaplana benzeyen örnekler arasında nasıl bir tezat vardı? Şimdi bu iki tip çetecilerle askerler arasında savaş geliştikçe daha da büyüyecek olan bir çatışmanın küçük ölçüde bir örneği baş göstermişti. Komutayı kim eline alacaktı? romantik çetebaşı, bütün atılganlığına ve cakasına rağmen ciddi tehlikelere karşı koymak için gerekli olan plan ve teşkilatı kurmak yeteneğinden yoksundu. Başlarına geçecek insanın bir kurmay olması gerekliydi. Yeni gelenlerin en yüksek rütbelisi olan Albay Kazım'ı seçtiler. Kazım Bey içinden, "Ah şu münasebetsiz çeteler!" diye düşünüyordu. Fakat durumu idare ederek çete reisinin elini sıktı ve onun mahiyetine karışmayacağını söyledi. Kendisi yalnız zabitlerle meşgul olacaktı. Halide Edip'in sadık yardımcısı Mehmet Çavuş, kumandanın gerçek bir asker olmasından gurur duyuyordu. Askerlere çeteler hükmedemez diyordu. Hayvan sırtında böyle bir sürü olaydan ve birçok da dolandıktan sonra Marmara Denizi ile İzmit Körfezi'nin son olarak görüldüğü tepeye vardılar. Bütün atlar durdu ve bütün gözler yeşilimtırak mavi su parçasına çevrildi. Hiç kimse yanındakine bakmıyordu. Herkesin gözü belki de ebediyen terk edici hayatının bu parçasına çevrilmişti. Herkes kendi içine çekilmiş gibiydi. Herkesten önce atımı tepeden aşağı sürdüm. Deniz artık görünmüyordu. Önlerinde yalnız Anadolu'nun geniş çorak düzlükleri uzanıyordu artık. Böylece ağır ağır ve güçlükle bir dünyadan bir başkasına, İstanbul'un yörüngesinden Ankara'nın yörüngesine geçiyorlardı. Mustafa Kemal'in kendisinden bir telgraf aldılar. Yürek hoplatacak haberler veriyordu. Ali Fuat Paşa İngilizleri Eskişehir'den çekilmeye zorlamış olduğu için demiryolu açıktı. Hemen en yakın istasyona giderek yolculuklarının son kısmını trenle yapacaklardı. Burada İstanbul'dan başka bir yolla gelmiş olan tanınmış gazeteci Yunus Nadi ile buluştular. Tren Eskişehir'den Ankara'ya gitti. Yaklaşırken Yunus Nadi, "Halide Hanım, istasyon hınca hınç dolu. Orada birkaç söz söylemek gerekecek. Bizim adımıza konuşur musunuz?" dedi. Halide Edip, "Merak etmeyin, konuşurum." diye cevap verdi. Gün kararıyor, istasyonda toplanmış olan kalabalık fark edilmiyordu. Aralarından ayrılan ince gri bir silüet hızlı adımlarla eldivenlerini çıkararak trene doğru geldi. Karanlıkta geniş köşeli kalpağının altında yüzünün biçimi ve rengi pek seçilmiyordu. Trenin kapısı açılınca Mustafa Kemal Paşa yaklaştı. Bana merdivenlerden inerken yardım etti. Bu elin çevik hareketi ve kudreti, bana Mehmet Çavuş'la milli mücadelenin, yolda arkadaşlık etmiş olduğum şahsiyetlerini hatırlattı. Fakat bu kudretli el şekil itibariyle ötekilerden bambaşkaydı. Anadoluluların elleri umumiyetle kocaman, geniş ve zalimleri gırtlağından yakalamaya kadir görünür. Mustafa Kemal'in gergin derili, uzun parmaklı beyaz eli, Türk'ün bütün hususiyetleriyle birlikte aynı zamanda hakim bir vasfa da sahipti. Dipnot, Halide Edip adı var, Türk'ün ateşli imtihanı. Yavaş sesle, "Sefa geldiniz hanımefendi," dedi. İşte Ankara burasıydı. Halide Edip'in içinden düşündüğü gibi milli hareketin Kâbesi. O sıralarda Ankara, Anadolu yaylasının göğsünde iki meme gibi yükselmiş bir çift tepeden başka bir şey değildi. Tepelerden birinin üstünde, Türklerin sayılı çarpışmalarına sahne olmuş eski Ankara Kalesi'nin yıkık duvarları yükseliyordu. Kalenin sırtlarıyla çevresi ve içi, zikzaklı yokuşlar ve gübre yığınları arasında tavşan yuvasına benzeyen, ama içinde insanların yaşadığı damdama, kafes kafese, yıkık dökük kerpiç evlerle doluydu. O sıralarda Ankara'da gıcırtılı kağnılar dışında tek taşıt aracı olan köhne at arabaları, yağmurun bol olduğu bu mevsimde taşları çamurla kaplı yokuşlara güçlükle tırmanabiliyorlardı. Milliyetçilerin Karadeniz'deki limanı İnebolu'dan dağlar arasında yorucu bir yolculuk yaparak gelmiş bir Türk savaş muhabiri, burasını berbat bir çukura benzetmişti. Dipnot, Alaaddin Haydar. A Angora Opre de Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'le Ankara. Hancılar kendisini alaylı bir gülümseyişle selamlıyorlardı. Şehirdeki kalabalık o dereceydi ki oturacak yerler adam başına metrekare ile hesaplanıyordu. Yatabilmek için sayılı bir merdiven basamağı bulursa ne mutluydu. En sonunda bir elbise dolabında geceledi. Aslında Ankara şimdi büyüyecek bir kasabadan başka bir şey değildi. Savaş sırasında büyük bir kesimini yok eden büyük bir yangından sonra nüfusu 20 bine inmişti. Bu yangından kalan kara lekeler kalenin eteklerinde birer yara izi gibi duruyordu. Kaleden çepeçevre çıplak ve ağaçsız bir ova görülüyordu. Burası kışın kar altında kalır, yazın da güneş altında kavrulurdu. Tek tük bir iki kuyu ve yağmur yağdığı günler dışında su yüzü görmezdi. Biraz uzaklarda alçak, sarp, dalgalı, renksiz sıradağlar bu yöreyi çevrelerdi. Zira Ankara henüz gerçekten bir yöreydi. Şehir, ki şehir demeye daha vakit isterdi, yaylaya doğru uzanmaya başlıyordu. Sonraları daha da uzanacaktı. Ama şimdilik kışın bataklık haline gelen büyük bir boş araziden öteye geçememişti. Jön Türklerin, Osmanlıların ihmalini kapatmak için diktikleri birkaç resmi yapıyla istasyon binası buradaydı. Bir de bakımsız belediye bahçesi vardı. Bu ihtilal kâbesinde zariflik de rahatlık da pek kolay bulunur şeyler değildi. Lakin sınırsız gök kubbesinde, açık ve şeffaf semasında, manzarasında, ağırbaşlılığında ve buna karşılık sabahlarını ve akşamlarını renklendiren kırmızı ve erguvani ışıklarında öyle saf bir hava vardı ki Ankara'yı başka yerlerden ayırırdı. Yerlileri bile kendilerine özgü sessiz cesurlukları, toprağa bağlı insanlarda görülen gururları, İstanbulluların kolay anlayamadığı şiveleriyle apayrı kimselerdi. Çevrelerini kuşatan düşman bir dünya içinde, kaderlerini Mustafa Kemal'e bağlamış bir avuç yurtsever de, tıpkı çöldeki insanlar gibi o garip arkadaşlık ve sevinç duygusunu canlandıran şey, işte bu yalnızlık, bu apayrılıktı. Gerçekten burası da bir çöldü. Bu çöle can vermek ve ayrıca Türkiye'nin Asya'daki kalbinin tekrar çarpması için dağınık ve saklı unsurlarını bir araya getirerek olumlu ve gerçek bir kuvvet halinde toplamak, bir düzene sokmak gerekiyordu. Bu an için ezici bir üstünlükte görünen bütün güçlüklere rağmen gözlerini bu amaçtan ayırmıyorlardı.